Her ne kadar zihinsel bir varlık olduğumuzu düşünürsek düşünelim, hayat kalitemizin zemini önemli ölçüde bedenimiz. Bugünün konusu, beyinle hiç durmadan konuşan, mesajlaşan, bağışıklık sistemiyle işbirliği yapan ve kendini birkaç günde bir yeniden hücre hücre inşa eden bir organ, midemiz. Mutluluğumuz üzerinde sandığımızdan çok daha fazla etkiye sahip. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Mutlu Beyin'de bugün mutlu mideyi konuşacağız. İlk bakışta biraz tuhaf gelebilir. Neden mide diye düşünebilirsiniz. Bedenimizle kurduğumuz ilişkinin iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum midenin. Bir bakıma bedenin sembolü olarak seçtim onu. Çünkü çoğu zaman zihnimize yatırım yapıyoruz. Ne düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi, nasıl daha mutlu olabileceğimizi konuşuyoruz. Ama hayatı yalnızca zihnimizle yaşamıyoruz. Hayatı bedenimizin içinden yaşıyoruz. Mide bunu hatırlamak için iyi bir örnek. Çok çalışan, biz fark etmeden bizi koruyan, beyinle sürekli iletişim halinde olan ve nasıl hissettiğimizi düşündüğümüzden çok daha fazla etkileyen bir organ. Hayat kalitesi dediğimiz şey sadece uzun yaşamak anlamına gelmiyor. Esas mesele o hayatı her gün nasıl yaşadığımız. Kendimizi bedensel olarak nasıl hissettiğimiz, hayatı daha çok hangi duygularla nasıl tecrübe ettiğimizi belirliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bedenimize nasıl davrandığımız, kendimizle kurduğumuz ilişkinin kendimize nasıl davrandığımızın bir aynası. Çoğu zaman şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Bedeni hayatı yaşarken kullandığımız bir araç gibi görme yanılgısı. Oysa bir araç değil beden. Aksine tüm hayatın gerçekleştiği yer. Hayatı doğrudan tecrübe ettiğimiz yer. Şöyle düşünün, akşam yemeğindesiniz ve karşınızda dünyanın en güzel gün batımı var. Manzara nefis, sevdikleriniz yanınızda, harika bir gece. Ama sizin mideniz bulanıyor. Belki yediğiniz bir şey dokundu, bir virüs ya da aldığınız bir ilaç. Bir sebepten ötürü yoğun bir bulantı var içinizde. Bu haldeyken nasıl tecrübe edersiniz o anı? Gün batımını, o güzelliği nasıl yaşarsınız? Mutlu bir an mıdır o, huzurlu bir an mıdır? Mutluluk, iyilik, huzur, hayranlık, bütün bu deneyimler bedenin içinden geçerek yaşanıyor. Hayatı bedenimiz sayesinde değil, bedenimizle yaşıyoruz. Ama önce küçük bir not düşmek istiyorum. Herkesin bedeni aynı koşullara sahip değil. Doğuştan gelen özelliklerimiz var, genetik yatkınlıklarımız, geçirdiğimiz hastalıklar, kazalar, kronik ağrılar, belki yıllardır mücadele ettiğimiz rahatsızlıklar, bedenimizin bize koyduğu farklı sınırlar var. İnsan bedeni her zaman kusursuz çalışan bir saat gibi işlemiyor. Bu zaten mümkün değil. Hiçbirimiz fiziksel acıdan, ıstıraptan muaf değiliz. Hepsi hayatın bir parçası. Ve böyle durumlarda yaşadığımız fiziksel gerçekliği zihnimizde nasıl anlamlandırdığımız, onunla nasıl bir ilişki kurduğumuz da hayat kalitemizin önemli bir parçası haline geliyor tabii. Bu başlı başına derin ve uzun bir konu. Hayatımızda her zaman değiştiremeyeceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Ama bir de üzerinde kontrol sahibi olduğumuz şeyler var. Her gün kendimiz için yaptıklarımız, her gün verdiğimiz küçük kararlar, yaptığımız seçimler, kendimize nasıl baktığımız, bedenimizi ne kadar dinlediğimiz, ona ne kadar zaman ayırdığımız, dinlendirdiğimiz, onu yalnızca işimizi gören bir araç gibi mi algıladığımız yoksa hayatı yaşadığımız yer olarak mı kabul ettiğimiz? İşte bu bölüm daha çok bu ikinci kısım hakkında. Gerçeklik ne olursa olsun bedenimizle nasıl bir ilişki kuracağımızı seçebiliriz. Kısıtlı da olsa gücümüz burada. Şimdi gelelim bugünün esas konusuna, midemize bakalım. Çünkü midenin çalışma biçimine baktıkça yalnızca biyoloji görmüyoruz. Kendimizi korumanın, yenilenmenin, denge kurmanın ve bedenimizle işbirliği içinde yaşamanın ne anlama geldiğini de görüyoruz. En temel soruyla başlayalım. Mide dediğimiz organ aslında tam olarak ne yapıyor? Akla gelen ilk cevap sindirim, değil mi? Mide deyince hemen sindirimi düşünüyoruz. Doğru ama tek görevi bu değil. Mide sadece yiyecekleri sindiren bir organ değil. Aynı zamanda kimyasal mesajlar üreten ve bu mesajlarla hem beyni hem vücudun geri kalanını etkileyen bir organ. Vücudun dolayısıyla hayatın ritmini etkileyen bir organ. Mesela mide boşalmaya başladığında açlık hormonu diye bilinen grelin hormonunu salgılamaya başlıyor. Bu hormon kana karışıp beyne gidiyor ve beyin şöyle yorumluyor mesajı: yemek yeme zamanı geldi, yemek yemem lazım. Bu yüzden uzun süre aç kaldığımızda sadece midemizle hissetmiyoruz bunu, beynimiz de yemek düşünmeye başlıyor. Hormonlar vücudun WhatsApp mesajları gibi. Organlarımız sürekli birbirlerine kısa mesajlar gönderiyorlar ve mide bu mesajlaşmanın en aktif katılımcılarından biri. Acıktığında haber veriyor, doyduğunda haber veriyor. Sindirime hazır olduğunda yine haber veriyor, yorulduğunda haber veriyor. Sürekli konuşan en gevezi organlarımızdan biri. Çok enteresan. Sindirim sistemi biz daha tek bir lokma yemeden çalışmaya başlıyor aslında. Yemeğin kokusunu aldığımızda, yemeği gördüğümüzde, hatta sadece hayal ettiğimizde bile sindirim için hazırlanmaya başlıyoruz. Mesela mutfaktan sarımsaklı tereyağı kokusu geliyor ya da Instagram'da bir yemek videosu çıkıyor karşımıza. Tüm sindirim sistemi, midemiz tamam geliyor diye hazırlıklara girişiyor. İlk lokmayla değil, ilk beklentiyle başlıyor sindirim. Ve bu ilk aşamada midenin yaptığı şeylerden biri mide asidi üretmek. Mide asidinden özellikle bahsetmek istiyorum çünkü insan vücudunun mucizevi özelliklerinden biri. O kadar güçlü bir asit ki bu. Laboratuvarda böyle bir asitle çalışacak olsak özel koruyucu ekipman kullanmamız gerekir. Yüzümüzü gözümüzü korumamız gerekir bu asitten. Mesela limon suyundan onlarca kat daha asidik mide asidi. Ve işin en şaşırtıcı yanı, mide bu güçlü asidi her gün litrelerce üretiyor ve buna rağmen kendi dokusuna zarar vermiyor. Bu çok güçlü asit ona dokunmuyor. Peki nasıl oluyor bu? Çünkü mide yüzeyi kalın bir mukus tabakasıyla kaplı ve bu koruyucu kalkan asidin mide hücrelerine ulaşmasını engelliyor. Midenin içini döşeyen bir astar var. Hücre tabakasıyla kaplı canlı bir astar bu. İşte bu hücreler hem koruyucu mukusu salgılıyor hem de yıprandıkça 3-5 günde bir durmadan yenileniyorlar. Öğrendiğim en ilginç şeylerden biri oldu bu. Mideyi örten yüzey insan vücudunun en sık yenilenen dokularından biri. Merak ettim, vücudumuzda başka neresi hücresel olarak en çok yenileniyor diye. Birinci sırada bağırsak içi yüzeyi var. 2 günde bir yenileniyormuş bağırsak dokusundaki bazı hücreler. 2. sırada mide, 3. sırada da ağız içi. Dikkat ederseniz en sık yenilenen dokuların tamamı sindirim sisteminde. Çünkü bunlar bedenimizin dış dünyayla ilk temas noktaları. Sürekli çalışıyorlar, sürekli yıpranıyorlar. Doğa da milyonlarca yıl içinde bir çözüm bulmuş buna. Tamir etmeye uğraşma demiş, baştan yenilen. Oysa hücre yenilemek maliyetli bir iş. Buna rağmen insan bedeni neye enerji harcamak akıllıca çok güzel karar verebiliyor buna. Dayanıklı olmanın sırrı yıpranmamak değil, kaçınılmaz olarak yıpranacağız. Dayanıklı olmanın sırrı kendini düzenli olarak yenileyebilmek. Yorulmamak değil, yeterince uyumak mesela. Çalışmamak değil, dinlenmeyi bilmek, yıprandığında kendini onarabilmek. Midenin yaptığı gibi hayatın sırrı da burada. Midenin neden bu kadar güçlü bir aside ihtiyacı var peki? Sadece yiyecekleri parçalamak için değil, işin bir de görünmeyen bir tarafı var. Yediğimiz her lokmayla, içtiğimiz her yudumla birlikte bir dünyayı vücudumuza alıyoruz. Sayısız bakteri, virüs, mikroorganizma. Bunların büyük çoğunluğu zararsız, hatta bazıları faydalı bile. Sindirime yardımcı olan, bağışıklık sistemini güçlendiren, bazı vitaminlerin üretimine katkıda bulunan iyi bakteriler var mesela. Bunlarla birlikte daha güçlü, daha sağlıklıyız. Ama bazıları da çok ciddi hastalıklara yol açabilecek patojenlere sahip. Bizi hasta edebilir, bizi öldürebilir. İşte tam bu noktada mide bir güvenlik görevlisi gibi devreye giriyor. Mide asidi bu mikroorganizmaların çoğunu daha bağırsaklara ulaşmadan hücre yapılarını bozarak etkisiz hale getiriyor. Yani midemiz yediklerimizi parçalayan, öğüten bir organ olmanın çok ötesinde bağışıklık sisteminin önemli bir savunma hattı. Bu savunma hattının ne kadar kritik olduğunu işlevini kaybettiğinde ortaya çıkan sonuçlardan anlayabiliriz. Örneğin uzun süre boyunca mide asidini baskılayan, azaltan ilaçlar kullanan kişilerde bazı bağırsak enfeksiyonlarına yakalanma riskinin arttığı görülüyor. Çünkü asit bariyeri zayıfladığında normalde yok edilebilecek mikroplar bağırsaklara canlı ulaşabiliyor. Gerçekten koruyucu bir kalkan gibi çalışıyor mide asidi. Vücudumuz mucizevi bir mekanizma. Sırf bağışıklık sistemi bile ard arda dizilmiş birçok katmandan oluşan müthiş bir savunma hattı. Tüm bunlara baktığımda aslında şunu da görüyorum. Bedenimizin amacı kendini dünyadan tamamen izole edip tamamen korunmaya çalışmak değil. Bunu yaparsak yaşayamayız zaten. Çünkü yemek zorundayız, su içmek zorundayız, nefes almak zorundayız. Yani yaşamak aynı zamanda kendimizi sürekli dış dünyaya açmak demek. Ve dış dünyaya açıldığımız her anda bir risk alıyoruz. Bu yalnızca biyolojinin değil, hayatın temel ilkelerinden biri. Kendimizi dünyaya açtığımızda, görünür olduğumuzda, en basitinden düşüncelerimizi paylaştığımızda mesela ya da bir şey yarattığımızda, bir şey ortaya koyduğumuzda, başarısız olmayı göze alıp yeni bir şey denediğimizde, eleştiriye, yargılanmaya, beğenilmemeye, bazen dışlanmaya açık hale getiriyoruz kendimizi. Ama her eleştiriyi, her lafı, herkesin düşüncesini, herkes beni sevsin, beni beğensin ihtiyacını bağışıklık sisteminin yaptığı gibi ayıklayıp bize iyi gelenleri içimize almak. Büyük ölçüde bize kalmış. Mide asidi bunu biyolojik düzeyde yapıyor. Zihnimiz psikolojik sınırlamalarla, ayıklama becerisiyle, psikolojik olgunlukla yapıyor bunu. Şimdi gelelim midenin duygularımızla olan ilişkisine. Bir yemeği nasıl bir ruh hali içinde, hangi duygularla, ne kadar hızlı yediğimiz, o yemeği nasıl sindirdiğimiz üzerinde doğrudan etkili. Aceleyle yediğimiz bir öğünle oturup sakin kafayla yediğimiz öğünü, yediklerimiz birebir aynı bile olsa, aynı şekilde tecrübe etmiyoruz, farklı şekilde sindiriyoruz. Çünkü mide ile beyin arasında çok güçlü bir iletişim ağı var. Beyin sürekli mideye şuna benzer mesajlar gönderiyor. Ortam güvenli, güvendesin, sindirime başlayabilirsin. Ya da şu an tehlike var, tehdit altındasın. Önceliğimiz sindirim değil, önceliğimiz kendimizi korumak, hayatta kalmak. Stresin, özellikle kronik stresin neden sindirim sorunlarına yol açtığının temel sebeplerinden biri bu. Stres altındayken bedenimiz önceliklerini değiştiriyor. Çünkü beyin içinde bulunduğumuz durumu bir tehdit olarak algıladığında şimdi yemek sindirmenin zamanı değil diye düşünüyor. Enerjisini mideye ve bağırsaklara harcamak yerine kalbe, akciğerlere, kaslara yönlendiriyor. Bedenin önceliği artık beslenmek değil, olası bir tehlikeden kurtulmak. İşte bu yüzden uzun süre stres altında yaşadığımızda mide daha yavaş boşalabiliyor mesela. Mide asidinin sindirim enzimlerinin salgılanması değişebiliyor. Şişkinlik, hazımsızlık, mide ağrısı ya da bulantı gibi şikayetlerin ortaya çıkmasının nedenlerinden biri de bu. Yani beden aslında hata yapmıyor. Tam tersine milyonlarca yıl önce hayatta kalmamızı sağlayan bir programı çalıştırıyor. Sorun şu ki bugün bizi strese sokan şey çoğu zaman evrimleşirken o ilkel çağlarda olduğu gibi bizi avlamaya çalışan bir vahşi hayvan değil. Yetiştirmeye çalıştığımız işler, bitmeyen telaş, sürekli gelen bildirimler, zihnimizi rahat bırakmayan düşünceler. Bedenimiz bunların arasında çok ince bir ayrım yapamıyor. Hala aynı eski biyolojik mantıkla hareket ediyoruz. Tehdit varsa sindirim bekleyebilir. Kısacası mide yalnızca ne yediğimize değil, yemeği yerken kendimizi nasıl hissettiğimize, ne kadar güvende hissettiğimize de tepki veriyor. Ve tüm bunlardan çok pratik bir sonuç çıkıyor aslında. Midemiz için yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri yemeği yavaşlatmak. Sadece lokmaları daha fazla çiğnemek anlamında söylemiyorum bunu. Yemeğe gerçekten zaman ayırmak. Bir yandan telefona bakmadan, bilgisayarın başında çalışmadan, ayakta aceleyle atıştırmadan. Mümkünse 10 dakika bile olsa oturup yalnızca yemek yemek. Çünkü yavaşlık beden için sadece bir hız meselesi değil. Yavaşlamak biyolojik bir güven mesajı. Yavaşladığımızda, fiziksel olarak yavaşladığımızda güvendesin, rahat ol diyoruz beynimize. Oysa gün içinde kendimize verdiğimiz mesaj, bazen bilinçli olarak, bazen farkında olmadan, kendimize çoğu zaman tekrarladığımız mesaj acele et, acele et. Biz acele et diyoruz, beyin bunu tehlike var diye anlıyor. Bir şey oluyor, hızlan yetiş, bekleme. Bu yüzden yediğini sindirebilmek için öncelikle bir parça yavaşlamak gerekiyor. Sağlıklı beslenmek sadece tabağımıza koyduklarımızla sınırlı değil. Tabağımızdakiler ne kadar kaliteli olursa olsun, onları doğru şekilde sindiremiyorsak, vücudumuz o besinlerden istediğimiz kadar faydalanamıyor olabilir. İnsan bedeni güvenlik hissi olmadan tam kapasite çalışamıyor. Belki de bedenimizin bize sunduğu en faydalı derslerden biri bu. Güvenlik hissi yalnızca hayatta kalmak için değil, hayatı yaşayabilmek için de gerekli. Sindirim bunun küçük bir örneği. Bir de şu var tabii, bir şeye önem verdiğimizi en açık biçimde ona ayırdığımız zaman ve dikkatle gösteririz, öyle değil mi? Mesela sevdiğimiz bir insanı yalnızca düşünmeyiz, onu dinleriz, ihtiyaçlarını fark ederiz, hayatımızda ona yer açarız. Kendimize gösterdiğimiz ilgi ve özen de bundan çok farklı değil. Mideye zaman ayırmak, açlığı fark etmek, yemeği sürekli son dakikaya bırakmamak, ne yediğine dikkat etmek, oturmak, yavaşlamak, çiğnemek, rahatsızlıkları küçümsememek, sürekli kendini zorlamak yerine sınırlarını tanımak. Bedenimizle, midemizle kurduğumuz ilişkiyi tanımlayanlar bunlar. Bu podcast'te çok sık vurguladığım bir düşünce var. Hayatın en önemli ilişkisi kendimizle kurduğumuz ilişki. Podcast'in çıkış noktası bu. Ama şunu unutmamak lazım. Kendine değer vermek, kendi hakkımızda güzel şeyler düşünmekle sınırlı değil. Çok daha somut bir tarafı var. Kendi ihtiyaçlarını nasıl karşıladığın, davranış düzeyinde kendin için yaptıkların. Esas bunlar kendine verdiğin değerin göstergesi. Genel olarak kendine güvenen huzurlu biri olabilirsin. Ama diyelim uykusuzluk hayatında normalleştiyse, ya da kötü beslenme, hareketsizlik, yorgunluk, çok da iyi hissetmemek, hayatın normali haline geldiyse, kendini gerçekten düşündüğünü, kendine iyi baktığını söylemek ne kadar mümkün? Çünkü bedenimiz yalnızca düşüncelerimizi değil, öncelikle davranışlarımızı dinliyor. Sağlıklı bir hayat, büyük kararlarla değil, her gün tekrarladığımız küçük davranışlarla kuruluyor. Ve sağlıklı yaşamak, iyi yaşamak, bir bakıma sindire sindire yaşamak demek. Aceleye getirmeden, baştan sağmadan, yavaşça, özenle ve dikkatle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.